12 farklı kahve çeşidiyle evinizin baristası Philips Latte Go, Bahar Akıncı ile Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programını sunar.
Başıma gelmeyen kalmadı ya, hoş geldiniz, çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü bundan 6 yıl önce Bangkok'ta farklı ülkelerden gelen insanların aynı masayı paylaştıkları bir gecede benim bugünkü konuğumla ilgili hikayem başlıyor. Çok büyük bir terastayız, gece yıldızlar, hava nefis ve orada o ülkede, o şehirde yaşayan birçok insanla güzel bir yemek yiyoruz. Ve yanımdaki İngiliz bana dönüp diyor ki, aa sen Türk müsün, ne kadar güzel, ya burada bir Türk şef varmış, ben geçen ay İstanbul'daydım. Ve bir arkadaşım dedi ki Bangkok'ta çok yetenekli bir Türk şef var. Ben gelince onun restoranına gidelim mi? Sen o şefi biliyor musun dedi. Böyle T'ler var adında diyor ama tabii ki ismini söyleyemiyor. Sonra hemen Google'a girdim ve bu konularla çok ilgili bir arkadaşımı aradığımda karşıma bir isim çıktı. Fatih Tutak. Bugün hepiniz onun ismini biliyorsunuz. Çünkü geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye iki Michelin yıldızı kazandırdı. Fatih hoş geldin.
Hoş bulduk Bahar. Merhaba.
Çok mutluyuz burada olduğun için. Ben o gece şöyle düşünmüştüm. Ertesi gün Chiang Mai'ye gidiyordum, kuzeye, Tayland'ın kuzeyine. Dedim ki göremeyeceğim ben bu şefi, ziyaret edemeyeceğim restoranı ama yolumuz bir yerde kesişir. Hakikaten de 4 yıl sonra Urfa'da başka bir gastronomi projesinde, Harran Üniversitesi ile ilgili, yine şefler bir araya gelmişti ve bir kişiyi tanımıyordum ve o bir kişi bana elini uzattı. Merhaba, ben Fatih Tutak dedi. Bangkok'ta seni ziyaret etmeyi hayal ederken Urfa'da tanıştık ve arkasından ben İstanbul'daki o müthiş deneyim sunan restoranına geldim. Sonra da bağımız bir daha hiç kopmadı. Çok yoğun bir programın var. Çok teşekkür ediyorum buraya geldiğin için. O akşam ben de salondaydım. İzleyiciler arasındaydım ve 4 tane şefe yıldız dağıtıldıktan sonra birkaç kişi dedi ki "Aa, Fatih almadı mı?" Ve ben dönüp dedim ki yanındaki arkadaşıma 2 yıldız geliyor. Hakikaten de bir süre sonra açıklandı ki sen 2 tane Michelin yıldızı kazandırdın. Türkiye'ye diyorum artık çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz ve sen bu şekilde hepimizi onore etmiş oldun. Beni orada en çok etkileyen cümleyle başlamak istiyorum. Dedin ki ben bundan işte 6-7 yıl önce cebimde 300 dolarla yola çıktım ve arkasından da buraya kadar geldim. Nasıl cesaret ettin 300 dolarla yola çıkmaya ve ilk yaptığın şey neydi?
Wow. her insanın olduğu gibi benim de hayatımda inanılmaz kırılma noktaları ve her şeyin başlangıcı var. Hiçbir şey kolay olmadı. Fakat güzel de bir hikayesi var aslında. Yani işte burada okuldan, açlık okulundan mezun olduktan sonra Türkiye'de biraz çalıştım ve kafayı birazcık böyle Asya'ya gitmeye takmıştım. Herkes Avrupa'ya ya da Amerika'ya gitmek isterken tersini yapmak istedim. Ve o yüzden de biz de oradan aslında geldiğimiz için yıllar yıllar önce hep aklımda oralara gitmek vardı. Ve bunun için çok çabaladım. Çok CV gönderdim, iş aradım, hiçbir yerden cevap gelmedi. Ve en sonunda artık böyle çıkmam gerekiyordu yurt dışına. Yaşım da zaten 20'ydi. 20 yaşına yeni girmiştim. Ve bir anda mecburen kendimi Kıbrıs'a gitmek zorunda bıraktım. Başka bir seçeneğim yoktu. Gitmek zorunda kaldım. Kıbrıs'a gittim ve Kıbrıs'a gittikten sonra birkaç gün içinde, ya Kıbrıs'ta çalıştığım yer botanik bahçeydi. Konteynerden bir mutfak. Kendimi mecburen yurt dışına çıkmak zorundaydım. Bir şekilde gitmek zorundayım Türkiye'den. Ve gittim.
Çünkü uluslararası deneyim çok önemli sizin işinizde.
Evet. Yani Türkiye'deki o zamanki artık hani olanaklar ve çalıştığım yerler artık bana yetmiyordu. Ve dünyayı görmem gerekiyordu. Ve Kıbrıs'a gittim. Fakat Kıbrıs'a gitmeden önce bir sürü mail atmıştım. Ve bir gün o zaman tabii telefon yok yani öyle. İnternet kafeye gittim ve bir gün açtığımda mailime bir baktım Çin'den mail gelmiş. Ve bir iş teklifi beni çok heyecanlandırdı. Ve bu iş görüşmeleri ve süreç başladı. Tabii yani o zamanlar çok genç bir çocuğum, çok da fazla maaş kazanmıyorum. Ailem de çok varlıklı insanlar değil sonuçta yani. Hep ortaylı insanlar. Ve ardından da bir şekilde iş görüşmeleri başladı. Kontrat geldi, hiç bakmadan imza aldım, scan ettim, geri gönderdim falan filan derken İstanbul'a geldim. Evraklarımı hazırladım. Bana dediler ki gelirken yanında sütlaç, güveç kapları getir, şiş getir. İşte burada onları kullanırız, kullanmak istiyoruz diye. Çin'in liman kentlerinden biri olan Qingdao diye bir şehre gitmek için uçak biletimi de almam gerekiyordu. Çünkü ben zannediyorum ki uçak bileti gelecek ve ben gideceğim. O zaman da uçak biletleri çok pahalı. Bir yerden artık dediler ki uçak biletini sen alacaksın. Biz de sana burada geri ödeyeceğiz tekrar. Neyse bir yerlerden para buldum falan filan derken uçak biletimi aldım. 300 dolar da para artmıştı. Babam uzattı parayı dedi ki yanında dedi harçlık olsun. Dedim ki 300 dolarla Çin'e mi gidilir? Ben ne yapacağım orada? Bana orada demişti ki bundan sonra artık yani başaracaksın. Kendi başının çaresine
kendi
bakacak.
Kanatlarını kendi kanatlarını uçacaksın.
Evet yani bir tane de valiz almıştı. Kocaman böyle bir valiz. En büyük jumbo boylardan. Pekin Havalimanı'na indiğimiz zaten o valiz paramparça olmuştu. Oo. Yani evet atmışlar böyle. Valizi sonra bantladım falan derken uçağı değiştirdim. Pekin'den Çindao'ya indim ve aslında Asya'daki hayatım başladı. Ve 16 yıl 7 tane ülkede çalıştım sonra. Yani inanılmaz bir macera. Tek bir bavulla gittim. Orada evlendim. Bir tane kızım oldu. Sonra boşandım. Sonra tekrar geri geldim falan derken uzun bir macera. Yani oradan Pekin'e geçtim. Pekin'den Tokyo'ya. Tokyo'dan Singapur'a, Singapur'dan Kopenhag, Kopenhag'dan geri geldim Hong Kong'a, Hong Kong'dan sonra Bangkok. En son 4,5 sene aslında tam yıllar sonra kendi tarzımı, kendi pişirme tekniğimi, yaptığım yemeğin karakterini aslında o zaman Bangkok'ta aslında belirlemiş oldum.
Bangkok'a geldiğinde artık su şefiydin galiba.
Hayır, Bangkok'ta oranın direktörüydüm artık. Şefi direktörüydüm tabii. O zaman da Bangkok'ta da hemen hemen 80-90 kişi çalışıyordu yanımda.
Peki Bangkok'tan Türkiye'ye dönüş hikayen ne?
Bangkok'tan Türkiye'ye dönüş hikayesi yani işte restoranı ilk açtığımızda Asya restoranı. Asya, modern Asian cuisine yani. Benim Asya'da geçirdiğim zaman, gittiğim ülkeler, çalıştığım insanlar, sokakta gördüğüm her şeyi toparlayıp ona göre bir menü yapmıştım. Yani işte bir Orkinos tabağı vardı mesela. Onun ismi şeydi, Early Morning at Tsukuji Market. Hmm. İşte sabahın köründe Japonya'da marketteyim ve tuna balığı yiyorum. Ondan ilham aldığım bir yemek. Öbür yemek işte On My Way Home to Siloam. Silom'da oturuyordum Bangkok'ta. Her geçerken sokakta kadınlar ızgara muz yapıyorlardı. Muz pişiriyorlardı. Her gün onu göre göre sonra ondan bir tatlı yaptım. Yani aslında her hikaye, her yemeğe bir hikaye katıp hayatımdan parça parça bölümler bulup onları yemeğe çeviriyordum. Ama bir gün işte özel bir davet vardı. Dedim ki ya bir mantı yapayım. Canım çekti.
Aslında her şef kendine pişirir
evet,
biraz da.
Yani aslında hani yurt dışında çok iyi Türk yemeği yiyemiyorsun yani.
Doğru.
Biliyorsun hani.
Yeni ki, yeni belki.
Evet yeni
şeflerle
tabii, tabii,
başlıyor.
Kesinlikle çok daha iyi olacak inşallah. Bugün de menüye mantı koyuyor. Benim annem de hani en signature yemeği şeydir yani mantı. Hatta işte yurt dışında izne gelirken Türkiye'ye anneme derdim mantı açmaya başla. Ben içeri girince hemen şey yapardım. Haşlamaya başlardım. Ondan sonra en çok sevdiğim şey. Dedim ki bu yemeğin ismi de annemin mantısı olsun dedim. Menüde from my mom dedim. Ondan sonra yemek bitti. Herkes mantıyı konuşuyor. Yani wagyular, havyarlar, bilmem neler var. 13 course'luk kocaman bir menü, tasting menü. Herkes
mantı.
Mantı en iyi yemek mantı. Yani mantı da yani güzel bir mantı tabii ki ama seni en iyi anlatan bu sensin diyorlar. Ve neden Türk mutfağı yapmıyorsun diye bir soru herkes
geldi.
Türk mutfağı yapmalısın. Bu kadar bilgini, bu kadar birikimini, bu kadar tecrübeni. Sen Türksün. Yani Japanese şef Japon yemeği yapıyor. Çinli adam Çin yemeği yapıyor. Fransız şef, İtalyan şef İtalyan mutfağı. Fransızız biz bilmem. Hani düşünüyorum. Evet yani ama çok zor bir şey. Sonuçta her şeyi geride bırakıp.
Pazarı yok çünkü
pazarı
henüz
yok.
Türkiye'de.
Yok
şey
pazarı
dünyada.
Dedim ki evet. Ben bir yerden başlayacağım dedim. Gece bitti. Tam restoran çok güzeldi. Eski bir mansion'dı böyle. Saturn'da. Önünde de bir havuz vardı. Saat 2 böyle herkes gitmiş artık. Havuzun başına geldim. Dedim ki hayatımda bir değişiklik yapmam lazım. Ve o gece bir devrim oldu resmen. Kendi kendime gittim, düşündüm ne yapacağım diye yazmaya başladım her şeyi tek tek. Nereden geldiğimi, köklerimi aslında bütün hayatımın başladığı noktaya tekrar geri gittim. Ve ertesi gün işe geldim. Çocukları karşıma aldım. Dedim ki bundan sonra Türk yemeği yapacağız dedim.
Herkes, şu an ağlayabilirim.
Herkes bana bakıyor. Şef delirdi mi? Yani Asya restoranıyız bayağı.
Patron çıldırdı.
Evet resmen yani nasıl yani? Dedim ki bundan sonra hani burası ben Türk yemeği yapmak istiyorum. Bu çok büyük bir karar. Bir de yani bilmem kaç milyon dolarlık restoran açılmış orada. İnanılmaz bir yatırım var. Ve şef restoranın konseptini değiştirmek istiyor. Bangkok'ta Türk restoranı ne alaka falan derken dedim ki ya kabul edersiniz ya da ben gidiyorum. Ben bundan sonra kararımı veriyorum. İşte genel müdürle konuşuldu, vice president geldi, yemek tadımı yapıldı derken good to go dediler ve ne yaparsan yap.
Ve sonra Elin İngiliz'i bana bir yıldızlı gecede dedi ki burada bir Türk şef varmış, herkes onu konuşuyor.
Sonra işte 6-7 ay sonra 50 Best Restaurant listesine girdi. Asya'nın en iyi 36. restoranı oldu. San Pellegrino listesine girdi. 2 kere üst üste, yani 2 sene üst üste 50 Best Restaurant'a girdi. Ve orada hani Türk mutfağı yazması inanılmaz beni gururlandırdı ve gaza getirdi. Sonra dedim ki ya Türk mutfağıyla hakikaten hani yapabiliyormuşuz demek ki, bu kadar başarılı olabiliyormuşuz. Ve sonra şöyle bir şey oldu. Burası artık bana dar gelmeye başladı. Ben artık bu yola girdiysem Türk mutfağı için eğer bir şeyler yapmak istiyorsam bunu tam kalbinde yapmalıyım. Geri dönmenin zamanı geldi ve ben geri dönme kararı aldım.
Ve hiçbir şey yokken döndün. Yani evet. Bir bağlantı kurmadan, bir yatırım almadan her şeyini topladın, geri döndün.
Evet.
Çünkü Urfa'da konuştuğumuzda yani çok şey yapmak istiyorum ama şu an henüz net hiçbir şey yok demiştin.
Evet. Yani sağ olsun Ebru Erke Emre'yle beni tanıştırdı. Emre Karaca'yla. Emre de inanılmaz vizyoner bir adam. Zaten 7-8 sene Japonya'da kalmış. İşte çok inanılmaz bir kalbi var ve benim yemeğimi bir kere daha tatmadan hadi yapalım dedi ve biz bu işe kalkıştık. Benim yemeğimi restoranı açtığımız gün yedi. İnanabiliyor musun? Bak,
ama inan, o kadar
bir
inanmış ki.
1,5 sene restoranı açmak için çalıştık. Bütün Türkiye'nin her yerini gezdik. Türk'ün inanılmaz detayları var zaten biliyorsun
çok,
geldiğinde.
Çok.
Her şeyi tasarladık beraber ve adam restoranı açılmadan, ya yani restoran açıldığı gün ilk defa yaptığım yemeği yedi. İnanabiliyor musun? Bu kadar inanmıştı. Ama sonra da dedim ki sen nasıl bir adammışsın da yani hakikaten buna inanıp ve bunu başardık yani beraber.
Çok büyük vizyonu varmış.
Çok inanılmaz. Yani o başka biri olsaydı çok zor. Emre siz olmaz bu iş.
Ne kadar güzel bunları duymak. Bir melek yatırımcı diyeceğim artık,
evet,
ona.
Evet.
Onun için bunları söylemen
ya
çok güzel.
Ya aslında başından beri hani biz dedik ki bu ticari bir şey değil yani. Ticari olmasın. Bu bir misyon. Hani bunu öyle bir şey yapalım ki, öyle bir şey başaralım ki insanlar gurur duysun. Yani bizim o restorandan kazanacağımız hani para o değil yani. İstesek restoranı günde 150-200 kişi doldurduk başından beri.
Hı hı.
Günde 40 kişi alıyoruz sadece.
Beni şey etkilemişti en çok geldiğimde. Evet, çok nefis bir deneyim mutfağı. Gencecik insanlar çalışıyor. Yemeğini bitirip onlarla sohbet ediyorsun, mutfağa giriyorsun. Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi. Aynı gece hem Paris'ten önemli bir gazetenin yazarı hem New York Times yazarı. Sen de yemek yemek üzere gelmişlerdi. Ve o New York yazarıyla sohbet ettiğimizde böyle 60'larında bir beyefendi. 1,5 ay önce rezervasyon yaptırdım dedi. Bu beni çok mutlu etmişti gerçekten.
Gelen insanlar ve ilgi inanılmaz bizi mutlu ediyor. Orası zaten yani okul gibi oldu artık. Yani
evet.
Ben şey diyorum, orası artık hani Türk mutfağının okulu gibi bir şey. Çünkü
doğru,
gelecek nesillere vizyonumuzu, bilgimizi aktarabileceğimiz inanılmaz bir yer oldu. Ve amacımız zaten artık bundan sonra buna yatırım yapmak. Gençlere, bizden sonra gelecek çocukları hakikaten böyle elinden tutup onlara bunu yapılabileceğini göstermek. Çünkü ben de onlar gibi başladım. Artık kanıtlandığı için böyle bir başarı. Onların bizi görüp ya bak işte Fatih Şef 20 yaşında buradan çıkmış. Bunu başarmış ve tekrar geri gelmiş. Adam bir de üzerine 2 Michelin yıldızı almış. Ben de yapabilirim. Buna umut vermek bence çok değerli bir şey.
O gün onu konuştuk. O akşam tören sonrası birçok insanla gastronomi dünyasından sohbet ederken dedik ki ya en çok gençlere umut oldu bu gece. Ben yapabilirim, ben başarabilirim. Ben buradan çıkıp dünyaya açılabilirim. Ve aynı zamanda da Türk mutfağı için bir pazar yaratma şansı verdi bize bütün dünyada.
Evet.
Neler değişti o geceden sonra hayatta? Biraz onu konuşalım.
Ya hani kelimelerle bile dile getirmek çok zor ama bence o gece bir milat yaşandı Türk mutfağı için. Yani bir çağ kapanır öbür çağ açılır ya, bence öyle bir şey oldu. Yani dünya gastronomisinde Türk mutfağı kendini kanıtladı artık. Ve düşünebiliyor musunuz yani? Bir restoranın ismi Türk, direkt 2 Michelin yıldızı alıyor. Ve herkes yani bütün dünyadaki şef arkadaşlarım imrenerek baktığım, imrenerek hani acaba bir gün
Türkiye'de de olur mu?
Yani o şeflerin hepsi tek tek mesajlar gönderiyor, tebrik ediyor. Yani benim için, ekibim için inanılmaz bir an, ya bir tane video var belki izlemişsindir çocuklar. Çünkü evet. Gitmeden önce ekran koymuşlardı mutfağa.
Evet, izledim.
Canlı yayında izliyorlar ve mutfağı yıktılar yani. Evet. Yıkmışlar.
O an, açıklandığı an, sen canlı yayında, o belki bir bilgisayar ekranı o. O mutfaktaki sevinci ben neredeyse gözlerim dolarak izledim.
Ya sırf o sevinci yaşamak için bile bence bu yapılır. Çünkü içeri girdim. İçerisi zaten yıkılıyor. Kendimi ofise attım. Müşteriler üzerime atlıyor yani. Herkes sarılmak istiyor. Şampanyalar patlıyor. Gittim misafirlerin tam ortasına dikildim. Böyle dedim ki, "You're the luckiest guest ever." dedim. Hiç bilmeden rezervasyon yaptınız bu restoranı. Şu an iki misin yıldız restoranı yemek yiyorsun. Afiyet olsun dedim. Kendimi ofise attım. Yani sonra... Muratcan var, Gaslation'da geldi içeri, şef telefonlar susmuyor, cevap veremedim, dedim ki fişi çek. Fişi dedim çek yani, biz dedim bununla uğraşamayız şu an. Diyor ki o kadar çok mail geldi ki bilgisayar şey yapamıyor.
90'larda olur ya, fişi
Instagram'ım
çek
patladı, dedim ki fişi çek. Biz dedim şu an telefona cevap veremeyiz yani. Herkes relasyon yapmak istiyor, herkes arıyor tıkır tıkır. Dedim ki telefon fişini çek. İşimize bakalım. Çünkü yapamayız yani.
Tabii sadece Türk için değil. Birçok hem gayda giren restoranlar içinde, Michelin yıldız alan restoranlar içinde, Green Star alan sevgili Maksut içinde, herkes için bir milat oldu
çok,
bu.
Çok çok güzel.
Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Benim o gece duyduğum bir şey vardı. Bundan 3 ay önce bir Balkan ülkesinde ödüller açıklanıyor ve Michelin verememişler.
Evet, ben en çok ondan korktum.
Evet, ben
Estonya
de
galiba,
gelirken.
Tam olarak hatırlamıyorum. Ben hep şimdi... Michelin Guide günü yaklaşıyor. Tabii araştırıyorum, bakıyorum. Hani kafamda böyle hani şey kurmaya çalışıyorum. Senaryolar. Abi diyorum Estonya'da açıklanmış adam, yıldız yok. Abi niye o zaman, hani acaba burada da öyle bir şey olabilir mi? Acaba biz hani yıldız alamaz mıyız?
Ya bunu niye söyledim? Aslında gerçekten sıkı bir şey var. Belki evet bu sefer süre daha kısıtlıydı. İstanbul'da 3000'i aşkın restoran var. Seneye daha da yenileri gelecek. Daha da
evet,
bu guide ve yıldızlar çoğalacak. Ona rağmen çok sıkı bir 4 ay 5 aylık bir çalışmanın sonucu bu. Gerçekten de durduk yerde kimse yıldız almadı. Onu söylemek istiyorum.
Yani gelmişler. Mutfağın içine kadar girmişler. Onları da yazmışlar sonra. İşte şefin Türk mutfağına kendi dokunuşunu yapması, mutfaktaki experience falan. Yani içimize kadar girmişler adama, haberimiz yok yani. Üç kere falan gelmişler herhalde, bilmiyorum. Evet. Ama yani bence zaten adaletli olan da bu.
Evet.
Yani herkes şey anlıyor. Geldiklerinde fark ettiniz mi? Biz hep böyle hani şey yapıyorduk hani. Acaba hani gelmişler midir? Acaba işte onlar mı? Bunlar Michelin inspektörü mü? Böyle sürekli küçük bir tane var.
Heyecan dalgası yarattılar şehirde.
Çünkü yani isim zaten sahte isim veriyorlar. Hı-hı. Ondan sonra bir şey söyleyeyim yani. Mesela karı koca gibi takılan bile varmış. Yüzük takıp gelenler hani anlaşılmaması için. O kadar evet. Yani. Hani şaka gibi yani. Neyse artık yani.
Peki yavaş yavaş çok yoğun bir programın var. Onu da bölmek istemiyorum. Sana bizim her programda bir bölümümüz var. Sonuna doğru saklıyoruz onu ve orada da şunu soruyoruz. Dünyada başına gelmiş, senin bir sürü hikayen vardı. Çünkü 7 yıl Asya'da yaşamak hiç
7
kolay
ülke,
bir
16
şey.
Yıl.
7 ülke 16 yıl, özür dilerim. Hiç kolay bir şey değil. Ve benim bu arada gitmekten, keşfetmekten en çok dünyada haz aldığım yerlerden biri Asya. İşte Japonya, Hong Kong, Tayland vesaire. Sen bir de buralarda yaşadın. Eminim ki çok acayip şeyler başına geldi. Böyle ilk anda aklına gelen bir olay var mı?
Tokyo'ya indiğimde i̇şte uçaktan
Japonya.
Otobüse bindim. Tokyo şehir merkezi biraz uzak. Otobüsten indim bir otelin önünde. Staja gitmiştim Rügin'e. Ondan sonra bir taksiye daha bindim. Taksici beni restoran önünde bıraktı. Sırtımda bir tane çanta vardı. İçeri girdim. Ufacık bir restoran. 3 Michelin yıldızlı bir restoran. Kaiseki mutfağı yani. Gerçek Japon restoranı. Öyle sushici falan değil, değil yani. İçeri girdim. Amandine diye bir kız beni karşıladı. İspanyol. Onun eşi de Bulgar Otel'in pastane şefiydi. İspanyol. Hoş geldin dedi. Hoş bulduk dedim. Benim adım Fatih. Ben bugün burada işe başlayacağım dedim. Aa işte Fatih san falan filan böyle konuştu benimle. Dedi ki bir şef daha seninle bugün işe başlayacak dedi. O da Mandarin Oriental Hong Kong'tan geldi. Oranın şef de kuzin dedi. Dedim ki oha, o herif o işi bırakıp buraya mı gelmiş? Dedim ki yanlış bir şey yapmıyorum o zaman yani.
Evet.
O adam da 5 kuruş maaş almamayı göze alarak kalkıp işinden ayrılmış. Fransız bir şef. Çok iyi bir şef. 2 yıldızlı restoranın şef de kuzini yani. Dedim ki her şey bence doğru. Yaptığım bütün her şey bence şu ana kadar inanılmaz iyi gidiyor. Kız bana demez mi? Şef Yamamoto bu akşam sizi yemeğe davet ediyor. Siz burada çalışmaya başlamadan önce buranın filozofisini, buranın karakterini, buranın yemeklerini anlamanızı istiyor. Bu akşam yemeğe davetlisiniz dedi.
Vay.
Çok hoşuma gitmişti.
Çok güzel abi,
yani
davranış.
İnanılmaz onur duymuştum. Ya yani orada çalışmaya başlayacağım. 600-700 dolar kişi başı.
Kaç yılı?
12 sene önce falan. Of. 12-13 sene önce falan.
Çok ciddi para yani.
Evet, çok ciddi para. Ve bizi o akşam yemeğe davet etmişti. Bayağı giyindik takım elbisemizi. Yemeğe gittik.
Ne güzel.
Çok güzel bir andı. Çok yani onur verici bir şeydi. Onların böyle bir şey yapması zaten hani başladım ki doğru yerdeyim. Zaten o kültürü almak, onu yaşamak bile bence inanılmaz bir anı ve deneyim benim için şef olarak.
Ben 21 gün kaldım Japonya'da. Baştan başa trenle sırt çantasıyla gezdim pandemiden hemen önce. O seyahatimden beri dünyayı ikiye ayırıyorum. Dünya ve Japonya gerçekten
kesinlikle
başka bir gezegen. Orada herhalde bir evde yaşadın yani, bir ev tuttular ya da bir...
Hemen
bir...
restoranın yanında şu içerimizde de bulunduğumuz oda kadar bir yerdi. Ranza. Aha. Üstümde Hiromi yatıyordu. Yandara da Pierre, onun yanında da ismini unuttum şimdi çocuğun. İki Japon, bir Fransız, bir Türk.
fıkra gibi oldu.
Yatakhane gibi, evet fıkra gibi. Shigori ismi onun da. Beraber orada kaldık. Yatakhane gibiydi, ranzalı. Yanımda valizim, içinde nakit para birazcık. Biriktirmişim Japonya'ya gideceğim. Çünkü 5 kuruş maaş almıyorum.
Nereden geçtin Japonya'ya?
Pekin'den. Şef de kuzindim ben de Pekin'de. İşimi gücümü bıraktım, istifamı bastım, gittim yani Ryugin'e.
Bravo.
Çünkü bir video izledim. Şef Yamamoto Harvard Üniversitesi'nde konferans veriyor. Ben hep Japonya'ya gitmek istiyordum zaten. Hani iş bakıyorum acaba nerede çalışsam diye. Şimdi Japonya'da 3 tane yılan balığı var. Yani Japonya değil sadece. Tabii daha da farklı yılan balıkları var ama yenebilen ve en çok kullanılan anago, hamo ve unagi.
Unagi.
Şimdi en çok tercih edilen unagi. Anago biraz daha yumuşak etlidir ama en lezzetlisi hamodur. Fakat hamoyu kemiklerinden dolayı yemek çok zordur. Fileto etsen bile balığın kemikleri vücudun içine böyle kanca gibi geçiyor. O yüzden balığı fileto ettikten sonra hamogiri diye bir bıçak vardır. O bıçakla o kemikleri kırmanız gerekiyor işlemeden önce. Ondan sonra balığı yiyebilirsiniz. Aksi halde balığı yemezsin. Çünkü her tarafında kılçıklar var. Şef Yamamoto o kadar manyak bir adamdı ki balığı MR'a soktu. Balığı adam video gösteriyor. Balığı MR'a sokuyor. Kemiklerini tam olarak nereden geçtiğini. Of. Adam bu kadar perfectionist. Tam bir Japon yani.
Evet.
İşini ne kadar iyi yapabilirim diye onun düşmüş. Balığı MR'da gördüm. Ve balığı anlatıyor. Dedim ki benim bu adamla çalışmam lazım.
Oo.
Ben bu kadar manyaklık görmedim. Yani ben bu adam çalışırsam ben de bir gün bir adam olurum yani.
Senin Michelin aldığını biliyor mu şimdi?
Biliyor. Hepsi o kadar mutlular ki. Hepsi bana mesaj atıyor. Hatta telefonumu da gösteririm sana az sonra. Son gün çektirdiğimiz resmi göndermişler. Şef Yamamoto sana sevgilerini kucaklıyor diye.
Çok güzel.
Onlarla yani inanılmaz ya. Çok güzel.
Fatih, iyi ki geldin. İyi ki bize gerçek ve kalıcı başarının alın teriyle geldiğini bir kere daha burada gösterdin, anlattın. Umuyorum senin açtığın yolda, senin ve senin gibi şu andaki İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde, sadece İstanbul'dan ibaret değil, Anadolu'da, Ege'de çok değerli şefler var artık. Çok iyi mutfaklar var. Sizlerin açtığı yoldan yenileri gelecek. En çok da beni bu heyecanlandırıyor. Uzun vadede bir planın var mı? Şu anda Türk çok güzel gidiyor. Bir de onu sorayım, kapatalım programı.
Şu an sadece Türk bence sindirmeli ve bir şekilde kendi yolunda ilerlemeli. Belki ileride başka şeylerde yapabiliriz ama şu an gayet iyi yani.
Süper. Çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim Bahar. Seninle sohbet etmek, bu duyguları seninle paylaşmak benim için çok güzeldi. Sağ olun.
Teşekkürler.